Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 35. bölümünden herkese merhaba. Yeni bir bölümle yeniden karşıladık sizleri. Bu bölümde C kuşağını konuşacağız. C kuşağı benim son dönem içerisinde çok fazla ilgimi çeken bir konu. Merak ettiğim bir konu, çok fazla duyulmamış olan bir konu. X, Y, Z gibi kuşakları çok fazla duyduk ama C kuşağı böyle üstüne çok fazla kafa yorulmayan ve çok fazla Türkçe kaynağında bulunmadığı bir konu diye düşünüyorum. Ve bu yüzden de bu bölümde podcast'te bunu konuşmak istedim. Ve yaptığım araştırmalarda doktor öğretim üyesi Zuhal Akgün'e ulaştım. Onunla internet üzerinden tanıştık ve bu bölümde onun da araştırma konusu olan C kuşağını konuştuk ve çok çok güzel bilgiler aldık. Daha doğrusu ben aldım. Şimdi siz de birazdan alacaksınız. Ve eminim ki birçoğunuz da bu kuşak kavramını yeni duyuyorsunuz. Ve duyduktan sonra da özellikle bizi podcast'i dinleyen kitleye baktığımda, yani yaş grubu olarak baktığımda, kesinlikle C kuşağına hitap eden bir podcast yaptığımı düşünüyorum. Böyle fark ettiğimi düşünüyorum. Çünkü C kuşağı dediğimiz kuşak herhangi bir yaş aralığında olmayan bir kuşağı temsil ediyor. Birazdan daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Son 50 yılda teknolojide meydana gelen hızlı gelişmelerle birlikte internet sayesinde küresel köy haline gelen dünyamızda bilgiye kolay ulaşmanın yanında kültürler arası iletişim de yaşanmış ve bunun sonucunda da kuşaklar arası geçişler de aynı hızla gerçekleşmiş durumda. İşte biz bu bölümde kuşakları konuştuk. X, Y, Z kuşağının böyle kısa tanımını yaptık. Çok fazla girmedik ona ama C kuşağı üzerine daha çok konuştuk. Günümüzde dijital dönüşüm hızlı ve kaçınılmaz bir şekilde devam ediyor. Ve sürekli değişen ve gelişen dijital dünyada bir değer yaratmak ve aynı zamanda bu değere sahip olmak için büyük bir mücadele var. İşte bu değeri yaratırken de C kuşağı özellikle pazarlama profesyonellerinin göz ardı etmemesi gereken bir kuşak. Çünkü tüketici kültüründe yeni ve güçlü bir akımı temsil ediyor. Bu oluşturmaya, seçim yapmaya, bağlanmaya ve topluluk olmaya büyük önem veren kullanıcıları tanımlamak için kullanılan bir terim aslında. Ayrıntılı bir şekilde podcast'te bundan bahsedeceğiz. Şöyle bir bakalım nelerden bahsettik. Dijitalleşme ile neler değişti? Özellikle Covid-19'la birlikte dijital pazarlamada neler hızlandı, hızlanabilir? Kısaca bunlardan bahsettik. Kuşak kavramını irdeledik biraz, X, Y, Z az önce de bahsettiğim gibi. C kuşağını tanımladık, özelliklerinden bahsettik, dünyaya etkisinden bahsettik. Ve dijital pazarlamada C kuşağının kalbi nasıl çalınır? Bu konuda biraz konuştuk. Ve her zaman olduğu gibi konuklarıma kitap önerileri soruyorum. Zuhal Hoca da çok güzel kitaplar önerdi. Dev bir kütüphane olma yolunda ilerliyoruz. Hepsini okuyamadım ama yavaş yavaş okumaya devam ediyorum. Umarım hepsini bitirme şansım olur. Çok güzel kitaplar öneriyor konuklarımız. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Bizi sosyal medya üzerinden Twitter, Instagram ve LinkedIn'den takip edebilirsiniz. Aynı zamanda www.dunyatrendleri.com web sitemiz ve tabii ki her zaman aykut@dunyatrendleri.com adresinden ya da infodunyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Hangi platformdan dinliyorsunuz bilmiyorum ama Apple olabilir, Spotify olabilir, Google Podcast olabilir, Castbox ya da herhangi bir podcast platformu olabilir. Ondan fazla podcast platformunda yer alıyoruz. Orada lütfen abone olmayı unutmayın ve herhangi bir podcast yayınlandığında size gelen bildirimle birlikte podcast'in yayınlandığını haberini alabilir ve hemen dinleme şansını yakalayabilirsiniz. Çünkü farkındayım, herhangi bir düzene oturtmuş değilim podcast'i. Yani şu gün şu saatte yayınlanıyor gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden yani kafamıza göre pandemi döneminde genelde haftada 2 bölüm yayınladık. Şu anda 1 bölüme, yaz dönemi olduğu için 1 bölüme indirdik. Ama mesela cuma günleri yayınlamaya çalışıyorum ama bazen değişebiliyor. Mesela bu sefer cumartesi günü yayınladım podcast'i. O yüzden o bildirimler çok önemli, abone olmanız çok önemli. Aynı zamanda tabii ki Apple Podcast'ten yorumlarınız çok önemli. Bizi üst sıralara taşıyabilir. Ekşi Sözlük'ten de yorum yazarsanız ve tavsiyelerde bulunursanız, eğer öyle tavsiye etmeye değer bir podcast olduğunu düşünüyorsanız, tavsiye ederseniz, paylaşırsanız işte LinkedIn'de, Twitter'da, Instagram'da çok çok sevinirim gerçekten. Şimdiden Çok teşekkür ediyorum. O zaman 35. bölüme, Dünya Trendleri Podcast'in 35. bölümüne, C Kuşağı Nedir adlı bölüme doktor öğretim üyesi konuğumuz Zuhal Akgün'le birlikte hazırsanız başlıyoruz. Güzel bir bölümde karşınızdayız. Doktor öğretim üyesi Zuhal Akgün bu bölümde konuğum oluyor. Hemen ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Hocam selamlar Almanya'dan.
Merhabalar Aykut Bey, nasılsınız?
Çok sağ olun hocam, siz nasılsınız? Teşekkür
Bizler
ederim.
Bizler de iyiyiz. Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir yayın olur.
Rica ederim hocam. Bu arada neredesiniz şu anda?
Ben Yozgat'ta yaşıyorum. Burada öğretim üyesi olarak akademik kariyerime devam ediyorum.
Birazdan zaten kendinizi anlatmanızı rica edeceğim sizden ama merak ettim. Acaba hani yani uzaktan eğitim devam ediyor bir yandan. Kendi belki yaşadığınız memleketinizden mi devam ediyorsunuz yoksa hala üniversitenin olduğu şehirdesiniz? Şu anda oradasınız anladığım kadarıyla.
Evet, üniversitemizin.
Peki, o zaman biraz neden böyle bir podcast yapacağız? Bir girizgah yapayım. C kuşağını konuşacağız bugün. C kuşağı nedir? Bunu konuşacağız. Benim son dönem içerisinde merak ettiğim konulardan biri. Genelde merak ettiğim konuları buraya podcast'e taşıyorum ve yaptığım araştırmalarda da çok fazla bilinen bir şey değil C kuşağı. Ve pazarlama profesyonellerinin belki daha çok bildiği bir şey. Ve bununla ilgili de çok fazla Türkçe kaynak yok. Açıkçası sadece sizin kaynaklarınız var benim araştırdığım kadarıyla. C kuşağını anlatmanızı ya da kuşakları böyle kuşak kavramını biraz anlatmanızı isteyeceğim sizden. Ama öncesinde siz bugüne kadar neler yaptınız kariyerinizde biraz bahsederseniz böyle konukların kendisini tanıtmasını çok daha istiyorum. Hoşuma gidiyor açıkçası.
2004 yılında aslında üniversiteden mezun oldum. Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü'nde fakültesi işletme bölümünde. Ardından devlet kurumunda çalıştım 3 sene kadar. Bu arada da yüksek lisansım devam ediyordu. Ve 2009 yılında da akademik kariyerim başladı. Doktoram bitince de doktor öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Pazarlama alanında çalışıyorum. Çok dinamik, çok değişken bir alan. O yüzden de her an bizi şaşırtan yenilikler pazarlamayla ve tüm dünya, yani sadece pazarlamada değil, tüm dünyadaki değişiklikleri böyle aynı anında görebildiğimiz iyi bir branş olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma bu alanda çalışıyorum. 10 senedir de üniversitede görev yapıyorum. C kuşağıyla ilgili çalışma, evet, literatürde çok fazla yerli kaynak yoktu. İkisi seçmişiz. Çünkü hem Türkçe literatüre bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Hı-hı. Hem de ben de bu kuşağın artık sadece pazarlama çalışanların fark ettiği bir şey değil de tüm dünyanın çok göz önünde olduğu, yani aslında fark etmediğimiz yeni yeni duyulan hale gelmiş durumda. Yoksa zaten bu kuşağı tanımlayan başka kuşak isimlerinden belki bahsediliyor ama C kuşağı tanımlaması tam anlamıyla günümüz dijital tüketicisini dijital kuşağını tanımlamış oluyor. Biz de bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Peki C kuşağına gireceğiz ama öncesinde biraz pazarlamadan bahsedelim hocam isterseniz. Dijital pazarlamadan, dijitalleşmeyle neler değişti? Bu COVID-19'la birlikte neler daha hızlandı? Sizin baktığınız araştırmalar, gözlemleriniz neler açıkçası? Onları öğrenmek isteriz.
Pazarlama aslında pek çok tanımı olan bir kavram. Çok da fazla bütünle ilişkili olan bir kavram. Geçmişte satışla eşdeğer tutulmuş olmasına rağmen satışı kapsayan bir kavram. Evet, satış içinde var. Ama sadece satış değil. Yani uygun mal ve hizmeti üretmekten, bunu uygun tüketiciye, uygun sunulma teknikleriyle, uygun fiyatta, yerde ve zamanda ulaştırarak kar elde etme sanatı, bilimi, disiplini diyebiliriz. Yani sadece satış değil, yani üretiriz, satarız. Mantık pazarlama için nasıl bir tanım olur? Üretimden önce başlayan üretim, dağıtım, fiyatlama, tutulma bölümü pazarlama 4P'si, belli bir kuralları, dinamiği, sürekliliği ve hiç bitmeyen iletişim ağıyla beraber satış sonrası süreci ve kapsayan geniş kapsamlı bir disiplin. Dijitalleşince de, dijitalleşmeyle başlayınca da bir kere bir dijital devrim. 1990'lı yıllarda tüm dünyada, belki ülkemizde biraz daha geç, yavaş yavaş artık bilgisayar hayatımıza girmeye başladı. Bilgisayarla beraber internet ve çeşitli teknolojik cihazlar hayatımıza girmeye başladı. Yani enformasyonel ve teknolojik gelişmelerle karşılaştık ve dijital devrim yaşandı. Bu dijital devrimle başlamış oldu. Dijital pazarlama bu durumda ne olur? Elektronik platformlar aracılığıyla ürünlerimizi veya markalarımızı tutundurmaya, müşterim doğru müşteriyi bulmaya da biz dijital pazarlama diyoruz. Dijital pazarlama ile beraber neler değişti. Bir kere aslında dijitalleşmeyle diyelim biz neler değişti. Küresel bir alışveriş ortamı ortaya çıktı. Yani biz dijital pazarlamadan önce Çin'den, Amerika'dan ya da herhangi bir yurt dışından bir şey almak için belli zamanlar ve belli aracılar ama fiziksel aracılar, geleneksel pazarlama metodlarıyla çalışan aracılara ihtiyaç duyuyorduk. Artık dijital pazarlamayla biz buna ihtiyaç duymuyoruz çünkü bir tıkla da ötemizde. Hı-hı. Ve kendimiz yapabiliyoruz bu alışverişi artık. Sınırsız bir iletişim dijitalleşmeyle beraber, elbette ki dijital pazarlamayla beraber tüketicilere büyük bir özgürlük. İletişim özgürlüğü, karşılıklı mesajlaşma özgürlüğü, fikir alışverişi özgürlüğü, hızlı bir tüketim aynı zamanda. Dijitalleşme bize hızlı tüketimi getirdi. Yani ben kendi özelimde bulunduğum ilde ulaşamadığım, ulaşamayacağım, belki gidip almam gereken pek çok ürüne, hizmete, markaya falan. Çünkü zaten işletmelerde artık bu imkanı sundular. Kargolama, lojistik faaliyetleri. Yani dijitalleşme bize her zaman her yerde olma lüksü tanıdı. İşletmelere ve tüketicilere her zaman her yerde alma ve tabii ki hızlı tüketim. Hı hı. Fikir alışverişi imkanı çok tanıyor bize. Hem dijital pazarlama hem dijitalleşmenin diğer unsurları. Çeşitliliği ve en önemlisi sosyalleşmeyi arttırdı. Dijitallik tüketimde sosyalleşmeyi, tüketimde fikir alışverişini ve hızlı tüketimi arttırdığını söyleyebiliriz. Covid döneminde aslında en çok biz online alışverişte değişiklikler gördük. Çünkü önceden cesaret edemiyordu, almak istemiyordu. Şimdi zorunlu oldu. Evde evet. Kal uygulamaları başladığı için, evde çıkmama uygulamaları başladığı için. Önceden buna tereddüt eden, işte kuşaklar bazında bakarsak, işte Y kuşağı, Z kuşağı, dijitalleşme için ama Z kuşağı, bir önceki kuşak ya da kuşağı biraz daha geridir. Artık onlar bile hem haber tüketiminde, yani online haber çok fazla kullanıldı. Yani tüketimi çok fazla oldu online haber almanın. Hem de alışveriş noktasında özellikle dijital pazarlama platformlarını etkin kullanan markalar bu süreçte mağazalarını kapatmış olsalar bile çok iyi yönettiler ve markalar bu süreçte iyi hızlı teslimat, hijyenik kargolama gibi mesajlar vererek, işte teslimatta kalite mesajları vererek müşterilerini bir şekilde elde tutmaya, onları her zaman kıvrı tutmaya çalışan. Hem sosyal medya mesajlarıyla bunu yaptılar, hem yaptıkları ürün ve hizmetlerdeki yenilikleri bazen COVID'le uyarlayarak yaptılar ve bu şekilde müşterileriyle her zaman o sıkı bağı, o sosyalleşmeyi ama uzaklaşmamayı başarmaya çalıştılar. COVID döneminde özellikle online alışverişin, ki bununla ilgili bir çalışma da yaptığım için rahat söyleyebiliyorum. Daha tercih edilmeyen, korkan kesimin bile yaptığını, yaptıktan sonra da bundan zevk aldığını, bundan haz duyduğunu ve bundan sonra da devam ettiğini söyleyebiliriz. Dijital pazarlama bunu da COVID'de iyi etkin kullanan işletmeler için önemli bir silah oldu yani. Önemli bir krizi fırsata çevirme anahtarı oldu.
Aynen, tam da ben de onu söyleyecektim. Sizin de dediğiniz gibi bu COVID-19 dönemi dijital için bir fırsat oldu. Bu fırsatı değerlendiren kurumlar da bundan bayağı bir karlı çıktılar. Birkaç bölüm önce Porsche'den, bir Almanya Porsche'den Cihan Suyur konuğum oldu. Kendisi bana şey dedi, internet üzerinden Çin'de Porsche satıyoruz dedi. Bana çok ilginç gelmişti gerçekten. Ya kim dedim Porsche alır internet üzerinden? Yok, alıyorlar dedi. Özelliklerini seçiyor. Evet. Parasını nasıl ödüyor? İşte bir şekilde yolluyor ve kapının önüne geliyor hazır bir şekilde. Çok ilginç gelmişti gerçekten.
O artık güven ortamını sağlayabiliyorsa firma satamayacağı hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok, evet.
Özellikle işte ödeme noktasındaki güven ortamı ve teslimat noktası. Bir de kişiselleştirme imkanı çok da internette. Bu çok güzel. Yani bunu uygulayan firmalar çok fazla bir adım değil yani. Böyle 10 adım, 100 adım ilerideler. Yani zaten kuşak
kişiselleştirmeyi seven bir kuşak. Peki kuşak kavramına da girdik. Bizim bildiğimiz kuşaklar işte X, Y, Z, bunları çok fazla duyuyoruz. Ama son belki 7-8 yıl içerisinde de çıkan bir kuşak kavramı var. C kuşağı. Belki herkesin çok fazla bilmediği bir kavram bu. Böyle kuşak kavramını biraz açıklar mısınız hocam? Yani buradan da C kuşağı nedir? Nasıl tanımlarız? Buna girebiliriz belki.
Kuşak aslında tanımlamaya geçtiğimizde ortalama 15-20 yıllık zaman dilimi beraber yaşamış, beraber sosyoekonomik dengeleri dünya içinde birlikte geçirmiş, aynı kaderi aşağı yukarı paylaşmış, jenerasyon, vatan kavramlarını bir arada barındıran bir kavram. Genelde literatürde sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, X, Y ve Z kuşakları çok ağırlıklı olarak var. Ben sadece X, Y ve Z kuşaklarının tarih aralıklarını vereyim. X kuşağı 1965'li ve 1980'li yıllar. Birçok kaynaklarda değişiklik gösterebilir burada. 3 aşağı 5 yukarı tarihlerde değişiklik olabilir ama benzer özellikleri olan kuşaklar bunlar ve X kuşağının mesela teknolojiyle ilişkisi çok zayıf. Çünkü onlar televizyon üyesi, yani televizyon engeli onlar için teknoloji, radyo, televizyon aletler. Ama bu X kuşağı aslında değerli bir kuşak çünkü bundan sonra gelen Y kuşağı yani 80 ve 2000 yılları, milenyum kuşağı da dediğimiz bu kuşağın o teknolojiyle buluşmasını sağlayan dijital göçmenler dediğimiz aynı zamanda da bu dijital altyapıyı oluşturan kuşak. Evet, kendileri dijital başlamamışlar hayata ama dijitalleşmeyi sağlayıp kendilerinden sonra gelen nesillere bu ortamı hazırlamışlar. Yani dijitalleşmenin mimarları da X kuşağı diyebiliriz. Bunu geliştirenler Y kuşağı. Çünkü onlar interneti biliyorlar. Ara kuşak yani böyle hem online hem TV'den takip eden kuşak. Yani haberleri işte basılı medyayı da takip edip internetten mutlaka haber okuyan kuşak da bu Y kuşağı. Bunlar 82 binler kuşağı benim geliştirdiğimde olduğum kuşak. Zaten ülkemize 93'lü yıllarda gelmiş bir internet. İşte 95'lerde biraz daha internet uygulamaları biraz daha fazlalaşmış falan. Yani bunlar biraz daha bu kuşak internetle iç içe. Yani biraz daha tüketmeyi, internetteki bilgiyi işlemeyi öğrenen bir kuşak. Sonra Z kuşağı. Onlar zaten internetle doğmuş. Doğuştan dijital. Dijital yerli. Onlar dijital yerli diyoruz. Dijital yerli ve göçmenler kavramında tam olarak dijital yerli. 2000 ve sonrası kuşağı diyoruz onlara da. Onlar da internetsiz nefes alamayan. Yani kalbi dün tek tek değil de gerçi C kuşağı için söyleyeceğim bir tanımdı bu. Ama Z'ler de zaten tamamen C kuşağı içinde. Kalbi dün tek tek atan değil de klik klik diye atan.
Z, klik klik diye.
Evet yani tik tik yani tikleme tıklama diye atan kuşak Z kuşağı. C kuşağının zaten temel altyapısını oluşturuyor.
Anladım.
Çünkü onlar tamamen dijital. Yani her şey dijitalle dolmuş bir kuşak Z kuşağı.
Çok fazla duyduğumuz yani evet. Profesyonellerin çok daha fazla bildiği. Bir de benim mesela kızım doğduktan sonra merak edip acaba kızım hangi kuşak dediğim alfa kuşağı var ama onlar daha şu anda.
Alfa var. 2013'ten sonra doğanlara da alfa diyoruz. Diyoruz aslında. Evet. Alfa kuşağı daha böyle o da yani Z'nin bir üst karesi mi diyeyim artık yani artık o hale gelmiş hali. Onunla ilgili de yeni yeni çalışmalar yapılıyor. Onlar ebeveyn kökenli daha çok alışveriş tüketim kültürünü yaptırıyorlar. Yani ebeveyni istediğini aldırmak. Ebeveynleriyle beraber bir tüketim toplumu, bir yine bir dijital toplum oluşturmaya devam ediyorlar. Büyütmeye devam ediyorlar.
Geçtiğimiz günlerde LinkedIn'de bir arkadaşımla konuşurken şey dedi kendisi. Ben Y kuşağıyım ama kendimi Z kuşağı gibi hissediyorum dedi.
Kuşağı.
İşte buradan yola çıkarak ben de ona dedim ki sen C kuşağısın. Evet. Bununla ilgili yakında bir podcast yapacağız. Zuhal hocam katılacak. Bizi dikkatli dinle dedim. İşte şimdi evet. C kuşağının tanımını sizden alabiliriz hocam.
Ya Z kuşağı aslında 2004 yılında Trend Watching adlı bir trendleri takip eden bir internet sitesinde ortaya çıkıyor yani bu tanım. Çok net bir tanımlamayla, bence Türkçe net bir tanımlamayla toplam nüfusun teknoloji temelli altyapısı C kuşağı. Yani X, Y, Z, baby boomers, yani şey, bebek patlaması kuşağı ya da sessiz kuşak olanlar bile artık C kuşağını oluşturabiliyor. C harfi nereden geliyor? Aslında X, Y, Z alfabede harfler bitti. Yeni kuşak ne olacak derken C kuşağı, tekrar başa döndük ve C kuşağı. C kuşağında denmesinin temel sebebi aslında İngilizce olan ve kuşağı çok güzel tanımlayan kelimelerin başlarda olması. Network, content, creation, creator, community, özellikle topluluk kurma, işte bağlantılı kuşak, cyber, clicking, yani böyle C harfiyle başlayan pek çok kelime C kuşağını tanımlıyor. Özellikle de iyi içerik kraldır sözü son zamanlarda hatta belki de YouTube'la beraber çok önemli bir hale geldi. İyi içerik kraldır sözüyle beraber o içeriği üreten, sadece üretmeyen ya da izlemeyen, aslında içeriği takip eden, yenileyen ve tekrar sunan bir kuşaktan bahsediyoruz. Buradaki C harfleri işte yenilik yapmak, bunu üretmek, kendi içeriğini yönlendirmek, sürekli bağlantı halinde olmak, hep online olmak. YouTube jenerasyonu diyor aslında Google'ın bir tanımlamasında da YouTube jenerasyonu diyoruz. Çünkü videoyla çok iç içe bu kuşak. Yani aktif topluluklar oluşturmak, içerik oluşturmak, toplu iletişimler kurmak ve bu şekilde yönlendirmek. Yani toplumu sosyal medya aracılığıyla yönlendiren kuşak C kuşağı. Yaş aralıklarına bakıyorsunuz, 40 yaşında da var, 60 yaşında da var ama 20 yaşında da var. Hemen alt tabanı Z kuşağı. Çünkü onlar interneti çok iyi kullanıyorlar. Yani interneti, sosyal medyayı, her şeyi nasıl, nerede, nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Ama onlardan sonra gelen o dijital melezler oluyorlar artık onlar. Ve aradaki kuşak C kuşağı, Y kuşağının büyük bir bölümü ve X kuşağından da dijital göçmenler dediğimiz, onlar artık dijitalleşme yolunda ilerlemiş olan kişilerin hepsi, yani toplumdaki dijital düşünen bir psikografik grup. Yani bir yaş aralığıyla ayırmamız çok mümkün değil C kuşağını. İşte 2000'den sonra doğanlar diyebilir. Ama bu grup yaşam tarzıyla, değerleriyle, kişilik özellikleriyle birbirine benzeyen, interneti, online olmayı, aktif topluluklar oluşturmayı, yenilikler yapmayı, hem üreten, consumer dediğimiz, yani toplumun ta 40 yıl önce aslında gündeme getirdiği hem üreten insan hem de tüketen konsümden. Yani sadece olanı tüketmiyor bunlar, aynı zamanda iyi üretiyorlar. Yani üretip tekrar erişimi sunuyorlar. Kararlarını online olarak alıyorlar. Online yorumlar, işte videoların altındaki paylaşımlar. Marka değerini ölçerken artık işletmeler de bu like'lara, bu bloglardaki okunma sayılarına, kitlenmelere göre artık marka değerini ölçüyorlar. Öyle ki yani bu C kuşağı bütün sistemi, pazarlama ekosistemi değil, bütün dünyadaki işletme ekosistemini, ekonomiyi yönlendiren, yön veren bir kuşak haline geldi. Yani kişiler bu yönde internet ve sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar.
Hı hı. Kitabınızda en çok şu kitabınızda en çok şu tanımı beğendim. Evet. C kuşağı insanların dijital içerik kullanma, oluşturma ve düşünme biçimlerini değiştiren YouTube'daki You, MySpace'teki My ve iPad'teki I'dır.
Evet.
Bu evet, bayağı bir hoşuma gitti.
Ben birkaç zaman söylediniz. Gerçekten öyledir. Yani bir kere bilgi işçisi C kuşağı. Yani sadece bilgiye bakıp onu kendince yorumlamıyor. Aynı zamanda yani eskiden bir ürün aldı, bir mal aldı, bir hizmetten faydalandı. Herkes kendi içinde en fazla ağızdan ağza pazarlamayla görüyor. Dağılıyorken bu bilgi. İşte artık bir grup yapma ve karşılık alma durumu var. Yani artık internetin bütün sosyal hayvan 2.0 C kuşağı aslında. Şimdi sosyolojide insanlar çevreyle etkileşim halinde oldukları için sosyal hayvan olarak tanımlıyor. Yanlış biliyor olabilirim, yanlış tam olarak cümleyi kuramıyor olabilirim. Sosyologların aklına sığmıyorum ama biz de C kuşağının sosyal 2.0 olarak tanımlandığı yazılar okudum ben. Çünkü sosyal yani Web 2.0 dediğimiz işte bu sosyal medya araçlarını etkin biçimde kullanmak, onlardan faydalanmak Web 2.0 araçları bu sosyal medya araçları. Ve bu durumda C kuşağı da sosyal medya hayvan 2.0. Çünkü bu platformları kendisi için, çevresi için, toplumsal değişiklikler için çok aktif bir şekilde kullanıyor. Ve pek çok yani dijital çağ yolcusu kalmamalı artık. Yani herkes bir şekilde aynı gemide ama bu geminin en dijital yolcuları C kuşağı. Ve günümüzün kanaat önderleri olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü dijital çağda yaşayan hepimiz dijital çağda yaşıyoruz ama C kuşağının bu yönlendirmeleri bir şekilde beni etkilemiyorsa çocuğumu, çocuğumdan beni, benden eşimi. Yani ben belki ya da benim annem televizyon kültürüyle devam ediyor hayatı ama ben bir şey gördükçe ben arkamdakileri etkiliyorum. Yani dijital kuşak olan C kuşak bir kanaat önderi rolünde üstlenmiş olduk.
Tam da onu söyleyecektim. Yani yaşa bağlı olmadan her ailenin içerisinde bir C kuşağı olması gerekiyor. Mesela teknolojik bir alet alacaksınız. O C kuşağına soracaksınız. Çünkü niye? O araştırıyor, bakıyor. Ya her ailede böyle birisi olması gerekiyor. İşte yorumları okuyor, yorumlara bakıyor. Yani gidip o mağazada birine sormaktansa güvendiğiniz o C kuşağına sorduğunuz zaman, ki böyle yapıyoruz zaten genelde. Hangi telefonu alayım?
Biz zaten öyle yapıyoruz. Soruyoruz. İnternete giriyoruz. O C kuşağı zaten o yorumları yazmış. Yani biz bilgiyi bulmak için Google'a bakarken onlar kararlarını YouTube videolarıyla veriyor. Aldıkları ürünlerin yorumlarını yaparak veriyor. Yani o kadar hayatımızın içindeler ki bizim C kuşağını işletmelerin daha doğrusu tanımıyor olması ya da ona göre bir strateji izlemiyor olması çok mümkün değil artık. daha fazla gündeme gelmesi gelen bir şey.
Bence de hocam. O yüzden zaten bu podcast'i yapıyoruz. Belki bununla birlikte bir farkındalık oluşturmuş oluruz. Sizin araştırmanız da çok değerli gerçekten. Bu aradaki bu kitap açık kaynak mı? Yani herkes ulaşabiliyor değil mi? Ya ben internet ortamında ulaştım.
Evet, online
ortamı. Ama yani herhangi bir ücret ödemedim. Hani hakkınız geçmiş olmasın. Eğer hakkınız geçtiyse hakkınızı helal edin.
Estağfurullah, zaten öyle bir kitap. Hadi. Yani ben herkes okusun ve bir şekilde bu kuşağı Türkçe kaynaklarla da yeri olsun istediğim için açık erişim bir kitap yayınladım.
O zaman onu paylaşırız şeyde podcast'in linkinde. Tabii herkes yararlanmak isterse. Kısa böyle yaklaşık 100 sayfalık hap niyetinde hemen böyle bitirebileceğiniz bir kitap ama çok yararlı olduğunu düşünüyorum. O zaman C kuşağının özelliklerinden de az çok bahsettik ama başka özelliklerinden eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
Şöyle söyleyeyim. Mesela C kuşağına yönelik pazarlama dediğimiz, yani C kuşağını biz aslında C kuşağıyla beraber bir takım yeniliklerin de onların kullanmasıyla daha da arttığını düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler aslında C kuşağının ihtiyaçlarına binaen ortaya çıkmış uygulamalar. Yani bunlar artık kaçınılmaz ve işletmelerin yapması gereken şeylerden bir tanesi de kitabımda da bahsetmiştim. Özellikle bu kuşak iyi ortaklıklar kurduğunda kazan kazan durumu olabilecek. Şu an çünkü influencer marketing dediğimiz ya da işte o özellikle sosyal medya araçlarıyla pazarlama yapan işletmelerin pek çoğu işte YouTube'da çok videosu izlenen, en çok abonesi olan, Instagram'da en çok abonesi olan kişilerle iletişime geçiyor. Ki bunlar tamamen C kuşağı. Çünkü bunlar bir akım oluşturuyorlar. Bir yönlendirme, tüketimi bir yönlendiriyorlar. İşletmelerin bir tarz bağlantılar kurması, bağlantılı pazarlama dediğimiz hatta bir pazarlama türüyle, bir kazan kazan durumu dediğimiz, kim yani reklamını yaptığı C kuşağı üyesi işte bir fenomen. Çünkü etrafımız, bugünümüz şöyle, 3 tane F'le kuşatılmış. Kitabımda da yazmıştım. Hmm. Aile, arkadaşlar ve takipçiler. Yani artık işletmelerde takipçi sayısı, etiketlenme, biraz önce de bahsettiğim gibi, bloğun okunma sayısına göre işletmeler ürün ve hizmetlerini, mal ve hizmetlerini ürün vereceksiniz beraber piyasada bir yer edinip edinmeyeceğine bakıyorlar. Buna göre karar veriyorlar. O yüzden aslında işletmelerin C kuşağını iyi tanımlaması, hedef kitle olarak beklentilerini iyi tanımlaması ve bu noktada pazarlama stratejileri geliştirmeleri. Bir kere sosyal medyayla ve sosyal araçlar yoluyla çalışmaları, karşılıklı diyalog halinde olmaları gerektiğini söyleyebilirim.
Hı hı. Bir de kitapta şey yazmıştınız, böyle aynı anda birden fazla işi yapabilen karakterde C kuşağı şeklinde yanlış hatırlamıyorsam.
Aynen.
Yani bir yandan işte meyve yiyip bir yandan ders çalışıp bir yandan telefonla ilgilenebilir.
Bu kesinlikle.
İçinde bulunduğumuz dönemde de birden aynı anda birden fazla şeyi yapmayı birçok insan öğrendi. İşte toplantı yapıyoruz bir yandan o sırada belki çocuğumuzla ilgileniyoruz. Bir yandan telefona bakıyoruz bir yandan arkada internette haber okuyoruz. Bu C kuşağı çoklu ortam evet.
Evet.
Bir de şeyi söyleyebiliriz herhalde. Bu üç kuşağın yani X, Y, Z'nin daha dijital düşünebilen olanı.
Evet. Tabii. Dijital,
onu hayatına dahil edebilen.
Dijital bilgiyi kararlarına daha çok uyarlayabilen, daha çok onu kullanabilen bir kuşak. Yani hatta 2011 yılında Strategy Plus Business dergisinde 2020 önce yapılmıştı. İşte toplantıların artık yarı sanal projelerle yani fiziki toplantılardan ziyade daha böyle sanal sosyalleşmesinin bir tık ötede olacağına dair bir öngörü 2011 yılında yapılmıştı. Sanki bugün anlatmış, evet 2020 yılında yine bunlar yapılacaktı belki ama yine hem bu C kuşağı bunu çok hızlandırdı hem de Covid dönemi bunu çok hızlandırdı. Yani iş hayatındaki C kuşağının iş hayatında çok adapte oldu. Yani biz evet bu süreci bir anda yaşadık. Mart'ta bir anda herkes evine kapandı ama hiç şey yaşamadık. Biz kendimiz için de söylüyoruz. Biz de bir anda hemen uzaktan eğitime çok çabuk adapte olduk. Çünkü bilmediğimiz bir şey değildi, bulamadığımız bir şeydi.
Hı hı, aynen.
Biz aslında yine C kuşağı sayesinde yani bilmeyen YouTube'dan açtı, şu nasıl kullanılırı öğrendi. Onu oraya yükleyen C kuşağıydı. Çünkü o daha önce denemiş, bu yapmış ve oraya yüklemiş. O öyle işte videosunun içeriğini oraya yüklemiş ve o bize hazır bilgiyi sundu. Yani biz onlar sayesinde daha hızlı adapte olduk bu evden çalışmalara, evden toplantılar yapmalara ya da pek çok dijital ama kullanmadığımız pek çok durumu biz bu sayede tecrübe ettik. Ve kuşağının sektörde olmasıyla çok ilgili olduğunu düşünüyorum.
O zaman dünyaya epey bir etkisi var. Dünyaya etkisi nasıl diye soracaktım C kuşağının.
Yani şöyle aslında makro seviyede yüksek katma değerli bir ekonomik büyümenin anahtarı C kuşağı. Yani eğer kuşağı iyi tanımlar, iyi hitap ederseniz çünkü bunlar aynı zamanda geleceğinde ya da günümüzü şekillenmesini sağlayan beyaz yakalılar ya da ilgi işçileri yani her durumda şu an aslında sektördeler ve makro seviyede de yüksek bir ekonomik büyümenin hedefi hem üreten kısmında yani hem çalışan kısmında öyle hem de pazardaki tüketici konumunda C kuşağı değerli bir hedef kitle. Mikro seviyede de istihdam noktasında kuşağa hitap etmek ve istihdam edilebilirliğinin artması önemli bir faktör olacak. Yani bu kuşağı iyi değerlendirmek hem tanımını doğru yapmak hem de bu kuşağı hem istihdam alanında doğru kullanmak hem de tüketici olarak onlarla ürünün mal ve hizmetlerimizin ulaştırılmasında doğru bir tanımlamaya ihtiyacımız var. Dediğim gibi özellikle bağlantılı marketing, bağlantılı pazarlama yapılması noktasında da büyük avantajlar sağladığını söyleyebiliriz işletmeler için.
Peki hocam yavaş yavaş sona gelirken bir de şeyi sorayım. C kuşağının kalbi nasıl çalınır? Yani X, Y ve Z kuşakları için farklı pazarlama yöntemleri uyguluyor belki işletmeler. Ama C kuşağı için de farklı bir şey uygulamak gerekir mi? Ya da uyguluyorlar mı?
Şöyle C kuşağı zaten aşırı teknolojinin içinde olup onlar bağlantılı olup bir kere hiçbir zaman sosyal mobil uygulamalar falan çok değerli ve önemli. Yani kişiselleştirme sever C kuşağı aslında bakarsınız. O yüzden özellikle mobil uygulamalarla, mesajlarla, e-mail'li pazarlamayla her zaman hatırlayacak sizi. Sizinle her zaman iletişimde olacak. Sosyal medyadaki o grup oluşturulmalar, işte fan kulüpleri oluşturulması, sosyal medyadaki bağlantının hiç kopmaması. Mesela özellikle bu canlı mesajlaşmalar. Çünkü hem de değer verildiğini görmek ister. Hı hı. İşte öncelikle farkındalık oluşturacak. Ben buradayım. Sadece fiziksel mağazanla değil. Senin cebindeyim, işte mobil uygulamandayım, mail adresindeyim. Ben her yerdeyim ve seninle beraberim. Ama mutlaka o satın alma öncesi davranışını yönlendirmek adına tüketim davranışlarını yani tüketmiş, bu ürünü almış, tüketmiş kişilerin yorumlarının açık olarak beyan edildiği platformlar çok değerli. Çünkü C kuşağı dediğim gibi kararını sosyal medyadan veriyor. Yani annesinin, babasının ya da işte çocuğunun kararıyla evet belki etkileniyor ama sosyal medyadan daha çok etkileniyor. Oradaki önerilere, tavsiyeye göre tatil yerini seçiyor. Oradaki tavsiyeye göre ayakkabısını alıyor. Bu yüzden siz her zaman bir doğru yorum ağının oluşturulması gerekiyor. Karşılıklı etkileşim çok önemli. Yani o sirkülasyonun olması, bilgi, formasyon, değiş tokuşunun mutlaka yapılması gerekiyor. Öyle platformların olması gerekiyor. Çünkü C kuşağı aslında gönüllü birer marka sanıcısı. Yani sizin hiç şey yapmanıza gerek yok. Ben bu ayakkabıyı aldım, çok beğendim. Her ortama yazıyorum. Benden gören alıyor, her ortama yazıyor. Bir anda bir kişiden bin kişi olabiliyor. Bir tane sitesi açıyorsunuz, bir şey satıyorsunuz, bin tane takipçiniz olabiliyor. Çünkü ben olumlu bir yorum yaptım. Beni dünyadaki işte 7 milyar insan dinledi. Belki daha fazla izledi, okudu bir yerden, duydu. Videosunu çektim. Çok gördüğünüz bir şey bu oyuncaklar, ayakkabılar, pek çok video içeriği oluştururken yapılan reklamlarla tabii ama ben gönüllü de olabilirim yani bir şeyi çok beğendiğimi bir ortama yazıyorum, işte gittiğim mekanı çekiyorum, koyuyorum ve bir anda orası çok popüler bir hale gelebiliyor. Yani bu kadar gücüm var çünkü takipçi ve beğeni noktası sonsuz, ucu bucağı yok. Yani ulaşan videonuz kimse yok. C kuşağı da bunu çok iyi kullanıyor. O yüzden gönüllü birer marka sanıcısı olabilirler. Çok değerlidir. Şey yapmanız gerekiyor. Tam tersi. O yüzden mutlaka doğru iletişim, karşılıklı canlı bağlantılar, canlı yayınlar mutlaka önemli. Bir deneyimleme imkanı sunulması mutlaka gerekiyor. Yeni platformlar bunlara imkan veriyor. Artırılmış gerçeklikle mümkün oluyor mesela. Ve satın alma sonrası da mutlaka bağların koparılmaması gerekiyor. Yani o sadakat duygusunun geliştirilmesi için çeşitli yine kişiselleştirilmiş mesajlarla onun tüketicinin devamlılığının sağlanması gerekiyor. Yani artık eski bildiğimiz 5 basamaklı satın alma devri maalesef yok. Ve hepsinin kalbinde de bir etkileşim, Yani mutlaka doğru iletişimle, doğru etkileşimle sadık müşteri konumunu getirip C kuşağını onların ürün hakkında ne söylediği, ne yaptığı, ne aldığı, ne sattığını takip etmemiz gerekiyor. Şimdi büyük bilgiye, big data'ya ihtiyacımız oluyor bu noktada da. Artık bütün işletmelerde bu altyapıyı, bilgi iletişim teknolojileri altyapısında katkısı olduğunu söyleyebilirim işletme ve iş dünyasına.
Çok teşekkürler, gerçekten C kuşağını çok iyi anladık. Bizi dinleyenler de eminim ki çok yararlanacaktır ve ilk defa duyanlar da olacaktır mutlaka. Ve evet, mutlaka olabilir. Bir geri dönüş gelecek diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Kapatmadan önce sizin kitabınızı tabii önereceğiz ama sizin böyle son dönemde önerebileceğiniz bir kitap olur mu? Hep konuklarımdan kitap önerisi istiyorum.
Ben zaten bu çalışmayı yaparken Brian Solis'ten çok yararlanmıştım. Onun bilinen işletme dünyasının sonunu anlatan bir The End of Business as Usual kitabı ve Engage kitabı vardı. Bağlantı. Yani C kuşağını size anlatan ve daha doğrusu sektörel anlamda da anlatan kitaplar bunlar. Yine dijital pazarlama 4.0 Philip Kotler'in, bunu önerebilirim. Hı-hı. Bu da çok değerli bir kitap. Postmodern pazarlamayı anlamak olabilir Yavuz Odabaşı'nın. O da en azından günümüzdeki pazarlama trendlerinin ne yöne gittiğini. Çünkü biz artık postmodern dönemdeyiz. Yani hem tüketicinin hem de bu pazarlama anlayışının çok değiştiği bir dönemdeyiz. Emre Gökçin'in dijital pazarlama temelleri diye kitabını önerebilirim. Bir de doğrudan dijital John Partray'in dijital kuşağı tanımak istersek aynı zamanda Catherine Montagemer'in de Generation Digital kitabı. Yine o da dijital kuşağı üzerine yazılmış. En azından bir tanımlama yapmak istendiğinde okuması gereken kitaplardan bir diye düşünüyorum.
Bayağı bir kaynak aldık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katıldığınız için dünya trendlerine. Gerçekten çok şey öğrendik.
Çok teşekkür ederim.
Size ben başarılar diliyorum hocam çalışmalarınızda.
Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Çalışmalarınızda ben de size başarılar diliyorum. Umarız faydalı bilgiler aktarabilmişimdir. Sütülü Sanet Bülten de Afal'a ekibe teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun hocam. Her şey çok güzeldi. O zaman Türkiye'ye selamlar Almanya'dan. Umarım bu Covid dönemi de en kısa sürede biter de normalleşme sürecine gireriz ve C kuşağı olarak ben de kendimi öyle hissediyorum. Normal bir hayata evet. Devam ederiz.
Umarım. Aynı dileklerle bizden de sizlere selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederim.
Peki. O zaman bölümü kapatıyorum hocam. Selamlar.
Tamam. Çok teşekkürler.
Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dunya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.